Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam programımızda Yüz Akı Dergisi'nin Mayıs 2025 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak Mustafa Asım Küçük Aşçı imzalı Gündelik ve Asırlık Siyaset başlıklı yazıyı sunacağız. Siyasetin bir gündelik, bir de geniş ufuklu, adeta zaman üstü iki şekli vardır. Gündelik siyasete bulaşmak ve bulanmak insanı olmadık bir tarafı seçmeye zorlayabilir. Ülkemizde din aslında siyaset üstü bir konumda olması gerekirken, maalesef dini yaşamak isteyenleri baskı altına almaya çalışanlar ve onların haklarını müdafaa etmeye çalışanların siyasetteki mevcudiyeti buna imkan vermiyor. Hepimiz 28 Şubat döneminde dindarlara yapılan baskıları biliyoruz. Müslümanların haklarını geri almak kolay olmadı. Bunu başaran iktidarı da muarızları hatalı bir şekilde dinle eşitlediler. Şimdi Diyanet İşleri Başkanlığı bir hutbe yayınladığında iktidar muarızları sanki bir siyasi bildiri yayınlanmış gibi davranabiliyorlar. Bu sığ siyaset sularında bazen imanlarını bile kaybedecek sözler sarf edebiliyorlar. Fiten hadislerinden birinde şöyle bir durum zikredilir. İnsan mümin olarak sabah güne başlayacak, akşam kafir olarak geceleyecek. Yine mümin olarak geceleyecek, kafir olarak sabaha çıkıp dinini küçük bir dünyalığa satacak. Bu kişiler kendilerini bu tehlikeden koruyacak bir dini eğitim veya kültürden de mahrumlar. Hem dini eğitimin azlığı sebebiyle hem de din adına yarım asırdır farklı farklı modernist propagandaların ortaya atılmasından dolayı. Yani bir iktidar muarızı hutbedeki karşı çıktığı ifadenin dinin katı bir yorumuna ait olduğunu sanabiliyor. Aslında dinde böyle bir yasak yok ama ah bir takım hocalar. Bütün bunları zikretmemizin bir sebebi var. Müslümanlar da o gündelik siyasetin atmosferi içerisinde bu tür sözleri sarf edenler hakkında ağır hükümlerde bulunabiliyorlar. Hatta öldükten sonra onların cenazelerinin camiden kaldırılmamasını vesaire teklif edebiliyorlar. Lakin geniş zamanlı bir siyaset aklı bunun ne kadar tehlikeli bir teklif olduğunu görebilir. Zaman zaman ülkemizde anketler yayınlanıyor. O anketlere göre halkın şu kadarı artık ateist olmuş, artık dini tamamen hayatından da kalbinden de çıkarmış. Uzmanlar bu anketlerin ardında bir art niyetin olduğuna dikkatimizi çekiyor. Zamaneden şikayet kalıp bir davranıştır. Evet, yukarıda zikrettiğimiz hadisi şerifin yaşandığı devirdeyiz. Lakin bir asma bitkisi gibi bazı dalları sararıp kururken bazı dallarının da yeşerip meyveye durduğunu görmekten aciz kalmamalıyız. Dahası dini durum gerek inanç gerek davranış boyutunda olsun daima değişikliklere açık bir sahadır. Ateizm derekesinde bir savruluş çoğunlukla nadirken gaflet oldukça yaygındır. Bilhassa gençlik, bekarlık gibi dönemlerde. Ayrıca merhum Kadir Mısıroğlu'nun Sava Paşa'dan naklettiği bir hakikat üzerinde düşünülmesi gerekir. Sava Paşa, Müslüman beldeleri işgal edecek Avrupalılar için yazdığı raporda İslam toplumunda ne türlü din dışı değişiklikler yaşanırsa yaşansın, fertlerin şuur altında Müslümanlıklarını bir şekilde koruyacaklarını ve o din duygusunun fırsatını bulduğu anda yeniden zuhur edeceğini dile getirir. Yani Müslüman bir toplumda bir fert kolay kolay dinden çıkmaz, çıkamaz. Yaşayış bakımından ne kadar savrulmuş olursa olsun. Evet, biz onu aforoz edercesine, tekbir edercesine hazırlanmış suallerle köşeye sıkıştırırsak ağzından küfür, adut sözler alabiliriz. Ama almalı mıyız? Hazreti Ali uyarıyor. İnsanlara anladıkları şeyleri söyleyin, anlamadıklarını da bırakın. Siz Allah ve Rasulünün yalanlanmasını ister misiniz? Nice ayetteki cahillerden yüz çevir emrini de bu muhtevada anlayabiliriz. Eğer dindarlar toplumda nüfus ve nüfuz bakımından kuvvetli olsaydı, o teklif edilen dışlama tedbirleri işe yarayabilirdi. Yani din-diyanet hakkında, ezan veya hutbe hakkında ileri geri konuşmayayım ki toplumdan dışlanmayayım, cenazem ortada kalmasın diye düşünenler olabilirdi. Halbuki bugün Müslümanların toplumdaki gücü böyle bir kaygıya yol açmadığı gibi aksine cenazemi camiden değil tiyatro salonundan kaldırın diye vasiyet eden nasipsizlerin varlığı da duyuluyor. Bir incelik daha. İdaresi altına aldığı gayrimüslim unsurları zımmi statüsünde huzurla yaşatan İslam idaresi Müslümanın döneğine bu hakkı vermez. Bu ona gafleti yaşatmaz, onu zorla dindar taklidi yapmaya zorlar demek değildir. İslam idaresi onu görmezden gelir. Kur'an-ı Kerim'de Medine'de münafıkların varlığını ifade eden çok sayıda ayeti kerime vardır. Onların itirazları, dedikoduları, çıkardıkları kargaşalar, Kur'an'da ifade edilip reddedildiği gibi sebebi nüzul eserleri onlardan bir kısmını isim isim de serdeder. Ama Siyer-i Nebi'de bulunan İslam toplumundan cenazesi kılınmayıp ayrı bir mezarlığa gömülecek derecede dışlandıklarına dair bilgiler bulmuyoruz. Münafıkların elebaşı İbni Übey bin Selul'un cenaze namazını kıldıran Peygamberimize itab ayeti gelip, onların namazını kıldırma buyurulduğu halde Medine'de ayrı bir münafık mezarlığı bilmiyoruz. Peygamberimiz zaman zaman borçlu bir şekilde ölüp, borcu ortada kalan kimsenin de cenaze namazını kıldırmamış. Siz kılın buyurmuştu. Böylece geride kalanların mevtalarına ve borçlarına sahip çıkmalarını sağlamak istemişti. Demek ki Resulullah Efendimizin bir kişinin cenaze namazını kıldırmaması, onu bütünüyle dışlamak manasında değildir. Yine Peygamberimiz, sırdaşı Huzeyfe radıyallahu anha, Tebük dönüşü suikasta karışan münafıkların bir listesini vermişti. Hazreti Huzeyfe o kişilerin cenazelerine katılmazdı. Hazreti Ömer de onu takip edip onun katılmadığı cenazelere katılmazdı. Ama görüyoruz ki onun namazını kimse kılmasın, o münafıktır dememişlerdir. Çünkü geniş ufuklu siyaset münafığı ve muarızı yok sayarak toplumun içinde eritir. Kendileri değilse bile onların evlatları kazanılır. Nitekim İbni Ubey'in oğlu Abdullah samimi bir Müslümandı ve Peygamberimiz babasının cenaze namazını da onun hatırına kıldırmıştı. Biz bunların cenazesi camimize gelmesin dediğimizde kendi elimizde ateist cenaze işleri, ateist mezarlığı yani ateizme toplumda sosyal bir varlık alanı açtığımızın farkında mıyız? Ateizm dernekleşmeye çalışsa da, sosyal medya mecralarında bazı ateistler meşhur olsa da, bunlar toplumda ciddiye alınacak bir kesim olamayacak kadar marjinal ve azdırlar. Hatta çoğalsalar bile bizim onların böyle bir sosyal temsil aramalarına karşı durmamız gerekir. Birçoğunun cehalet mahsulü ve gafil bir gençlik hezeyanı olduğunu söyleyip, ileriki yaşlarda ıslah olacaklarını temenni etmeliyiz. Vaka böyle değil midir? Sonradan toparlayan, tevbe edip dindarlaşan, halini düzelten sayısız örnek vardır. En azından ileri yaşlarda dinginleşerek mutedil duygulara yönelme de toplumda çok görülür. Evet, elinde rakı veya viski bardağıyla ölen, siyasi saikle de olsa zamanında Müslümanlar hakkında verip veriştiren birinin cenazesine ferdi olarak katılmayabiliriz. Lakin böyle kimselerin namazını kimse kılmayacak, kimse kılmasın şeklinde bir siyasi, idari tavır almak hem firasete uygun değildir hem de Resulullah Efendimizin usulüne muvafık değildir. Yani karşı tarafa akıl vermenin de alemi yoktur. Böyle bir kapı açıldığında o dışladığımız kişi mektepte çocuğunu senin din dersinden çıkarır. Din dersinin seçmeli olmasını sağlamaya çalışır. Böylece din dersi hocasının her mektepte olması mecburiyeti ortadan kalkar. Çocuğunun imtihanında din sahasından sual çıkmasına mani olur. Son yıllarda sıklıkla yaptıkları gibi Diyanet bütçesini devamlı gündeme getirip kendi vergilerinden oraya para aktarılmasına hukuken mani olmaya çalışır. Bunun sonu bazı Batı ülkelerinde olduğu gibi din vergisidir. Din vergisi diye bir şey ortaya çıkarsa, dinle bağ pamuk ipliği seviyesinde olan kişiler tamamen kopar. İşte o zaman birçok kimsenin cenazesi camiye gelmez. Sen de içinin yağını eritmiş olarak muradına ermiş olursun. Ama muradımız bu mudur? Hristiyanlığın tarihinde, geleneğinde ölü yakma hadisesi yoktu. Bugün Batı'da niçin bu kadar ölü yakma yeri var? Cenaze işlerini ucuzlatmak için. Evet, sığ ve gündelik siyasette cenaze üzerinden içimizin yağını eritmek kolay. Mekki onca ayet, cahillerle çekişme, selama deyip geç, yüz çevir. Dinle bir yerde alay ediliyorsa oradan kalk. Sonra yeniden tebliğ fırsatı bulunca tekrar anlat. Af yolunu tut, kötülüğe iyilikle mukabelede bulun derken, bizim sanki Mekke fethinden, Tebük'ten dönmüşüz gibi, toplumda muhteşem bir nüfus ve nüfuz gücüne sahipmişiz gibi üstten davranmamız akıl alır gibi değildir. Bu sert mücadele dilini siyasette uğraşanların, Müslümanları o mecralarda savunan isimsiz hesapların kullanmasına da bir şey demeyebiliriz. Bu bir yere kadar ihtiyaçtır da. Ama vazifesi toplumu eğitmek olanlar bunu bir kere daha düşünmeliler. Biz bu toplumda kapı kapı dolaşıp hak ve hakikati anlattık mı diye sormalıdır. Dinimizin hakikatlerini halkımızın siyaset üstü bir kabulle benimsemesinin yolu dışlayıcı siyasi cedel üslubu değildir. Hakaretleri sineye çekmek de değildir. Daha selametli bir yolu inşallah bulabiliriz. Selam, hidayete tabi olanlaradır. Değerli dinleyenlerimiz, Mustafa Asım Küçükaşçı'nın kaleme aldığı Gündelik ve Asırlık Siyaset başlıklı yazıyı paylaştık Sesli Dergi'de ilk olarak. Ve şimdi de Ömer Sami Hıdır'ın kaleme aldığı Mikrodaki Hayret Vadisi başlıklı yazıyı paylaşacağız sizinle. Allah Teala dünyaya bir takım değişmez kaideler koymuştur. Bütün ilim dalları bunları tespit edip formülleştirir ve herkesin anlayacağı şekilde ifade eder. Değişmezlikler olmasa ilimlerin hiçbiri olmazdı. Matematik başlı başına bir değişmezlik ilmidir. Fizik kanunları da kainatın yapısında olan değişmezliklerden ortaya çıkar. Bu fizik formülleriyle birçok hadiseyi açıklayabiliriz. Mesela güneşin hareketlerini inceleyip ne zaman tutulacağını, istediğimiz hedefe nasıl top atışı yapacağımızı, aya yolculuk yapacak bir roketin saniye şaşmadan nasıl fırlatılacağını, mevzu bir gezegen veya bir top mermisi olduğunda şaşmayan formüller atom altı dünyaya gelince işe yaramıyor. Çünkü atom altı dünyada parçacıklar alıştığımızdan farklı davranışlar sergilemekte. Bildiğimizden daha farklı durumlar ortaya çıkmakta. İnsan ne kadar çok şey bildiğini zannetse de Allah'ın ilmi kuşatılamaz. Fizik deyince bizim anladığımız ders kitaplarında okuduğumuz klasik fiziktir. Fakat bazı durumlar var ki klasik fizik bize cevap veremiyor. Bu durumda kuantum fiziğine kapı açmak durumunda kalıyoruz. Çünkü teoriler bir hadiseyi açıklayabilirse geçerlidir. Açıklayamadığı hususlarda başka teoriler ele alınır. Bu anlamda kuantum fiziği veya kuantum mekaniği özellikle atom altı dünyayı ve kuantum parçacıklarını açıklayabilen teorilerden bir tanesidir. Çevremizdeki her şey ve vücudumuz atomlardan oluşur. 1897'ye kadar da en küçük yapının atom olduğu düşünülüyordu. Fakat atomdan 1000 kat küçük olan elektronun keşfi bu sahada farklı bir pencere açtı. Elektronlar hayal edemeyeceğimiz kadar küçük parçacıklardır ve atom çekirdeği etrafında çok yüksek hızlarda dönmektedirler. Elektronlar bugün hayatımızın birçok alanında yer almaktadır. Çünkü elektrik dediğimiz şey elektronların hareketi sebebiyle oluşmaktadır. Yıldırım çaktığı zaman gördüğümüz şey de elektron akışıdır. Bu kadar küçük bir kütleden böyle muazzam kuvvetler nasıl da çıkıyor değil mi? Kütlesi olan ve bir parçacık olarak kabul ettiğimiz elektron ve diğer atom altı parçacıklar aslında su dalgası gibi de hareket edebilir. Yapılan denemeler şöyle. bir metal levhamız olsun. Üzerine ince uzun dikdörtgen şeklinde bir yarık açalım ve bunu duvarın önüne koyalım. Bir elektron tabancasıyla elektronları levhaya gönderelim. Duvarda yarıktan geçen elektronların izini görürüz. Sonra levhaya bir yarık daha açalım ve yine duvarın önüne koyalım. Yine elektron gönderelim. Normalde beklenen yarıklardan bir kurşun gibi geçip duvarda iki iz bırakmasıdır, değil mi? Çünkü parçacıktır, yani tane tane. Fakat böyle olmaz. Çok enteresan bir şekilde parçacık değilmiş de dalgaymış gibi davranır ve duvarda bir girişim deseni oluşturur. Sanki yarıklardan su dalgası geçmiş de duvara onların izi çıkmış gibi. Vakayı daha yakından incelemeye alırlar. Hangi yarıktan kaç tane geçiyor diye yarıkların önüne bir ölçme aleti koyarlar. Fakat bu sefer elektronlar izlendiğini anlamış gibi parçacık davranışı gösterirler, bu sefer duvarda iki iz bırakırlar. Neticede şu kanaat hasıl olur. Biz onları gözleyene kadar elektronlar aynı anda iki yarıktan birden geçerler. Yani ihtimallerin hepsi biz onları bir noktaya mecbur edinceye dek geçerlidir. Yarıkların başına konan gözlem aleti parçacık veya dalga ikilemini söndürür. Gözlem yaptığımız zaman farklı, bakmadığımız zaman farklı davranırlar. Anlayacağınız atom altı dünya, alıştığımız dünyaya hiç benzemez. Elektronlar atom çekirdeği etrafında orbital adı verilen belirli yörüngelerde bulunurlar. Devamlı surette çekirdeğin etrafında döndüğünü unutmayalım. Bir yörüngede dönerken daha uzak olan yörüngeye de geçiş yapabilir. Bu ilerleme ve yörünge değiştirmeye şöyle bir misal verecek olursak, elektronu 3 şeritli bir yolda ilerliyor farz edelim. Bir şeritten diğerine geçiş yapabilir demiştik. Şimdi bu geçiş bizim zihnimizde sanki arabaların şerit değiştirmesi gibi düşünülebilir. Fakat öyle olmaz. Elektron sağ şeritte giderken birden orta şeritte gittiği görülür. Sonra birden sol şeritte giderken gözlenir. Yani buradan şuraya doğru bir geçiş yaptı diyemeyiz. Anlık olarak bir sağ şerittedir, bir orta şeritte. Farkında olmasak da her gün kuantum fiziğiyle çalışan bir şeyler kullanıyoruz. Telefon, bilgisayar, MR cihazları ve daha birçok cihaz kuantum fiziğiyle çalışan parçalara sahip. Kimya başlı başına kuantum mekaniğiyle işliyor. Fakat kimyagerler mevzuyla daha geniş ölçekte ilgilendikleri için onları daha derinde, atomik ölçüde nelerin olduğunu ilgilendirmiyor. Kuantum fiziği her ne kadar değişik, büyüleyici ve anlaşılmaz görünse de her gün önümüze getirilen yemeği pişirirken bile kuantum fiziği kullanılmış oluyor. Pişmek, kimyevi bir hadise olduğu için. Peki hayatın özü bu kadar muazzam bir derinliğe sahipken, insanoğlundaki bu nadanlık, bu sığlık niye? Yüce bir yaratılışla var olan her zerredeki o muhteşem cevheri görüp, anlayıp ona göre yaşayan kullar ne kadar nasipli. Değerli dinleyenlerimiz, Ömer Sami Hıdır'ın kaleme aldığı Mikro'daki Hayret Vadisi başlıklı yazıyı paylaştık. Ve son olarak değerli dinleyenlerimiz, bir şiirle programımızı noktalayacağız. Harun Öğmüş imzalı Söz Bitti başlıklı şiiri paylaşıyoruz şimdi de. Gazze'nin bendeki manası elem, dert, acı. Zikredildikçe tutar böğrümü bir dip sancı. Böyle bir çağda bulunmak ne büyük bahtsızlık. Bu bir isyan değil, ancak yüce Rabbim şaştık. Gördüğüm manzaralar vermede yalnızca utanç. Bebek katilleri duymaz mı cinayetten usanç? Ya sen ey alem-i İslam, ya senden ne haber? Anladık yok fiilin, bari cılız bir ses ver. De ki bari, sizi kurtarmama yoktur imkan. Sizi mihman edeyim ben, çıkın artık oradan. De ki ben kim, yüce Aksa'yı savunmak nerede? Verelim Mescid-i Aksa'yı, kapansın perde. Bu kadarcık diyecek bir sözün olsun bari. Bu kadarcık da mı yoktur şerefin, eh gayri. çok ağır geldi sözüm öyle mi? Dur, dinle biraz. Bebenin saf kanının kıymeti zannetme ki az. Bilakis belki de kıymetçe geçer aksayı. Bana aldırmazsan dinle buyur Mevla'yı. Bir değildir şura yahut bura dönmek buyurur. Asıl olan hasılı dinen öze inmek buyurur. Olmadıysan yine kani, o zaman bir şey yap. Çünkü söz bitti tamamen, işimiz yoksa harap. Değerli dinleyenlerimiz, Harun Övmüş'ün kaleme aldığı Söz Bitti başlıklı şiirle bu akşamlıkta Sesli Dergi'yi noktalıyoruz. Yüz Akı Dergisi'nin Mayıs 2025 sayısından aktardık yazılarımızı. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayırlı olsun. Hoşça kalın.